Ayrım 27.
Sayfa numarası 166. Güzelde bir yetkinlik görünüşüne ulaşır. Bu yetkinlik başka yerde, realitede bulunmaz. Bu yetkinlik onu kavrayabileceğimiz, duyarlı izleyen fantazimizle karşılayabileceğimiz bir şekilde görünüşe ulaşmalıdır. Ney Hartman, Einführung in die Philosophie, sayfa 189. Bu fantazimizle kavrayabileceğimiz bir şekilde tinsel varlıktan doğan bir ürünün biçime sahip olmasından ileri gelir. Doğada eksik olan şey görünüş ilgisinin yetkinliğidir. Doğada salt biçim olmadığı için doğal objelerde yetkin bir tabakalar arası ilgi de yoktur. Çünkü doğada tinsel varlık diye somut bir varlık yoktur. Bunun için asıl güzellik doğada değil sanatta bulunur. Bunu belki de en güzel Benedott Croce anlatır. Eğilip bacaklarımızın arasından doğaya ters olarak baktığımız zaman doğa birden güzelleşir der Benedott Croce. Çünkü böyle bir görünüş içinde doğa bir fantazi objesi olur, ona hayal karışır, hatta anlam karışır. Bu anlamda doğa ters görüldüğünde bir biçim, irreal bir biçim ve bir içerik elde eder ve bunun sonucu olarak güzelleşir. Onun dışında en güzel bulduğumuz bir doğa parçası bile sanat yapıtıyla karşılaştırılamaz. Salt ve etkin güzellik ancak sanat yapıtında söz konusu olabilir. Böyle bir sanat yapıtında bakışımız her biri kendinden sonra geleni görünür kılan bir takım tabakalar arasından geçer ve içerikçe özel bir biçim alır. Bu biçim görünüşü meydana getirir ve bundan başka bir sanat yapıtının zenginliğini oluşturan bir çokluğu oyun oynarcasına birleştirir. Çünkü büyük güzellik derin olan güzelliktir. Ney Hartman, Aesthetic, sayfa 248. Böyle bir güzellik ise ancak tinsel varlıktan doğan bir objede söz konusu olabilir. Güzelliği görünen bir idealitenin bir reel varlıkta görünmesi olarak belirledik ama şimdi şöyle sorabiliriz. Acaba güzelliğin belli bir yasası var mıdır yahut da genel olarak böyle bir yasadan söz açabilir miyiz? Nikolay Hartman'a göre böyle bir yasayı bilebilecek bir yetiye sahip değiliz. Güzelin yasaları hakkında özel bir bilincimiz yoktur. Güzelliğin yasalarının bilincimiz için bilinemez ve yalnız bütünüyle örtük bir arka yapının sırrı olarak kalacağı onların özünde bulunan bir şeydir. Aynı eser sayfa 3. Buna karşılık diyebileceğimiz şey yalnız güzelliğin varlık yapısı içinde ortaya çıktığı mekanizmadır ama bunu belirleyen ilkeleri bilmiyoruz çünkü bu özel güzellik yasası hiçbir felsefi analizde bilinemez. Aynı eser sayfa 3. Böyle bir şey hakkında düşünceler ortaya atmak metafizik bir şey olur ama ontoloji böyle bir tavırdan uzak olan bir görüşü gösterir. Ontolojinin bilebileceği şey güzel dediğimiz somut fenomendir. Yoksa insan bilgisinin imkan sınırları zorlayarak spekülatif, metafizik bir takım tanımlar ve kuramlar ortaya atmak ve böylece de güzelliğin ilke ve yasalarını bulmaya çalışmak değil. Şimdi güzelliği, estetik değeri daha somut olarak kavramak için onu başka bir iki değerle karşılaştırmak istiyoruz. İlkin estetik değerin doğruluk, hakikat ile ilgisini ele alalım. Daha önce gördüğümüz gibi oldum olası estetik değerle hakikat arasında bağlantılar kurulmak istenmiştir. Bu özellikle idealist filozoflarda alışılan ve beklenen bir şey olmuştur. Daha antikitede bile bunu bulmak mümkündür. Örneğin Platon, güzelliği idedir diye tanımlarken bu tanım aynı zamanda hakikatin tanımı da içermektedir. Çünkü hakikat de idedir. Hakikatle güzelliği özdeş olarak kabul etmek günümüze kadar yaşamış ve hatta günümüzde bile etkili olan bir görüştür. Örneğin geçen yüzyılda Hegel de şöyle söylüyordu. Güzellik idedir ve bir bakıma güzellik ile hakikat özdeştir. Bu tamamen Platon'un görüşünü yansıtan bir tanımdır ama Hegel güzelliği sadece böyle bir tanımla belirlemekle yetinmiyor. Güzellik gerçi bir hakikattir ama bir bakıma bir hakikattir. Başka bir bakıma hakikat değildir. Fakat daha yakından bakıldığında hakikat güzelden ayrılır. İde kendi başına ve genel prensip yönünden alındığında ya da böyle düşünüldüğünde hakikattir ama ide dışsal olarak da kendini gerçekleştirebilir. Böyle bir şey olarak hakikat aynı zamanda bir dışsal varlıkta kazanır. Ancak hakikat bilincimiz için doğrudan doğruya böyle bir dışsal varlıkta ortaya çıktığında ve ide doğrudan doğruya dış görünüşü ile bir birlik halinde kaldığında ide artık yalnız hakikat değil aynı zamanda güzellik olarak belirlenir. Böylece güzel idenin duyusal görüşüdür. Ama prensip yönünden bunlar arasında, yani hakikat ve güzellik arasında bir öz farkı yoktur. Çünkü her ikisi de ideye dayanır. Ne var ki güzellik idenin görünüş haline gelmesidir. Günümüz egzistansiyalist filozoflarından Martin Heidegger'de de aynı eğilimi görmek mümkündür. Ona göre güzellik varlığın gizlilikten kurtulması, gün ışığına çıkmasıdır. Bu da hakikatten başka bir şey değildir. Görüldüğü gibi burada güzellik bir metafizik içerik elde ediyor. Aşağı yukarı bütün idealist düşünürler de güzelliği ve hakikati ayrı metafizik temele oturtma meylini buluyoruz. Bunun sonucu olarak da hem güzellik hem de hakikat aynı kaynakla besleniyor ve aynı ışıkla ışıklanıyor. Oysa Nikolai Hartmann'da ve modern ontolojide böyle bir eğilim görmüyoruz. Modern ontoloji her çeşit metafiziğe, yani hem yukarıdan hem de aşağıdan metafiziğe karşıdır. Bu estetik değer probleminde de kendini gösterir. Elbet modern ontoloji de güzellik ontolojik olarak ele alınır ama metafizik olarak değil. Estetik değeri ideye bağlamaz, tersine onu estetik objenin somut yapısı içinde ontik olarak temellendirir. Estetik objenin somut yapısında estetik değer bir görünüş ilgisi olarak belirlenir. Şimdi haklı olarak sorabiliriz. Böyle bir görünüş hakikat ile özdeş olan bir şey midir? Hatta böyle bir ilginin hakikat ile belli bir bağıntısı olabilir mi? Bu soruya karşılık vermeden önce ilkin Nikolai Hartmann hakikat deyince ne anlıyor? Bir iki cümleyle buna işaret edelim. Hakikat her şeyden önce bir bilgi değeridir. Ve bunun için de bilgi teorisiyle derinden ilgilidir. Ama ilkin o halde bilgi nedir? Bilgi, Nikolai Hartmann'a göre de bir süje ile bir objenin ilgisini bağlılığını gösterir. Gerek süje gerekse obje birer var olandır. Ama kendi başına birer var olandır. Ve bilgi ikisi için de bu iki kendi başına var olan karşı karşıya gelir. Süje dediğimiz var olan bu ilgi içinde obje dediğimiz var olanı kavrar. Obje bu kavramı içinde süjenin dışında bulunan bir şeydir. Süje o halde kendi kendini terk etmeden, kendi dışına çıkmadan transken diyeren objeyi kavrayamaz. Ne Hartmann, Grundzüge, Einer, Metafizik der, Erkenntnis, sayfa 43, Berlin 1941. Bu bilme ilgisi ve olayı içinde süjenin bilincinde kavradığı objenin bir tasavvuru meydana gelir ama bu tasavvur obje ile özdeş olan bir şey değildir. Tersine süjenin bilincindeki bu tasavvur objenin sadece representation'ıdır. Bu tasavvur uygun olduğu gibi uygun olmayabilir de. Aynı eser sayfa 54. İşte hakikat dediğimiz fenomen burada ortaya çıkar. Acaba bu tasavvur objesine uygun bir tasavvur mudur yoksa uygun bir tasavvur değil midir? Yani bu representation doğru bir representation mıdır yoksa doğru olmayan bir representation mıdır? Eğer tasavvur objesine uygunsa representation doğru ise meydana gelen değer hakikattır. Bunun aksi ise hata gösterir. Bilinçteki tasavvurun obje ile olan uygunluğu var olmadığı sürece bilgi hakikat değildir. Gerçek bilgi yalnız hakikati içeren bilgidir. Aynı eser sayfa 54. Görüldüğü gibi hakikat bilgiyle ilgilidir ve bu da var olanlar arasındaki bir uygunluk ilgisini gösterir. Oysa estetik değerde böyle kendi başına var olan iki varlık arasındaki ilgi söz konusu olamaz. Tersine estetik değerde dile gelen şey bir objectivation'dır ve bu da bizim için var olan süjenin onu kavramasıyla varlık kazanan bir şeydir. Onun bu tümerliği bireyüstü oluşunda temellenir. Oysa estetik değer bireysel bir değer olup belli bir sanat yapıtıyla doğrudan doğruya ilgilidir. Şimdi estetik değeri etik değerle yine genel birkaç çizgi içinde karşılaştıralım. Etik değerde estetik değerden yine aynı şekilde ayrılmaktadır. Etik değerde de hakikat değerinde bulduğumuz durum vardır. Etik değerlerde kendi başına vardılar. N. Hartmann, Einführung in die Philosophie, sayfa 154. Ama bununla beraber etik değerlerin relatif olduğu öne sürüldüğüne göre bu relativite o zaman nasıl temellendirilebilir? Hatta modern ontolojide bir etik değer relativizminden söz açar ama bu değer relativizmi anlamında değil de tersine sadece ilgili olma anlamında anlaşılmalıdır. Aynı eser sayfa 154. Burada Nikolai Hartmann ilgili olma deyince etik değer ile etik değerleri taşıyan kişi arasındaki ilgiyi anlar. Etik değerler bir defa bu değerlerin taşıyıcısı olan kişiye göre relatiftir. Özgür olan, isteyen, bilen, eylemde bulunan, erekler koruyabilen ve bunları gerçekleştirebilen değerlerle temas edebilen bir kişi yalnız ahlaki davranışta bulunabilir. Ahlaki değerler obje olarak bir kişiyle ilgilidir. Çünkü her ahlaki değer bir tavır alma değeridir. Tavır ise her defa birine karşı alınan bir tavırdır. Ahlaki değer iki yönden şu halde kişiyle ilgilidir. Aktif süje ve pasif obje olarak. Aynı eser sayfa 154. Ama Nikolay Hartman'ın ısrarla üzerinde durduğu nokta burada bir değer relativizmi değil de değerin kişiyle ilgisidir. Çünkü değer relativizmine gidildiğinde artık değerlerin kendi başınalığı ortadan kalkar. Oysa etik değerler kendi başına vardır. Ama bu kendi başına var olan değerleri taşıyan, onları aldığı tavır içinde gerçekleştiren kişidir. Buradan şu çıkar ki etik değerler gerçekleştirilirler. Kişi onları tavır ve eylemleri içinde gerçekleştirir. Bu yönden de estetik değer etik değerden kesin olarak ayrılır. Bütün bunlar yönden estetik değerler ahlaki değerlerden temelden başkaldırılırlar. Ahlaki değerler daima ilkin bir yük yükleyerek etkide bulunan, ödevler koyan, sorumluluk yükleyen değerlerdir. Onlar daima bir şey talep ederler, isterler, bir şey için zorlarlar. Nikolay Hartman, Estetik sayfa 410. Buna karşılık estetik değer bütün bu niteliklerin dışındadır. Estetik değerler bize bir gerekseme, bir gerçekleştirme, bir realization eğiliminin ilgili olduğu bir takım ödevler yükleyen değerler değildir. Nikolay Hartman, Einführung in die Philosophie, sayfa 184. Yine bir başka yerde Nikolay Hartman onların bu özelliğini şöyle anlatır. Estetik değerler insana hiçbir şey yüklemez, onlar hiçbir şey talep etmezler ve hiçbir şey istemezler. İstediği şey sadece insanın seyretmeyi ve objeye katılmayı ve hissetmeyi öğrenmesidir. Estetik objede, estetik değerde ne bir talep ne bir gerekme söz konusudur. Onun karşısında insan sadece estetik objeye, sanat yapıtına yönelir ve ondan haz duymak ister. Bir sanat yapıtının değeri yalnız seyreden ve bu seyretmeden haz duyan bir süje için vardır. N. Hartman, Estetik sayfa 410. Buna göre sonunda estetik değer vaktiyle Kant'ın belirlemiş olduğu gibi bir estetik haz değeri olur. Ancak bu noktada estetik değerle derinden ilgili yeni bir problem karşımıza çıkar. Estetik değer kendi başına değil de bizim için var olduğuna göre estetik olarak algılayan, estetik haz duyan bir süje için var olduğuna göre buradan estetik değerin relatif olduğu ortaya çıkmaz mı? Bu problem burada ele alınması gerekli bir problemdir. Estetik değerin geçerliliği problemi her zaman estetik için bir temel problem olmuştur. Bunun nedeni estetik olanın gösterdiği özellikten ileri gelir. Estetik varlık alanı bir bilgi alanı, bir reel varlık alanı değildir. O bir süje varlığından bağımsız olan bir varlık değildir. Tersine algılayan bir süjeye ihtiyaç gösteren bir var olan alanıdır. Ayrıca bu algı özel bir algı, yani estetik bir algı olmalıdır. Estetik algının da niteliği onun haz duymayı beraberinde taşımasıdır. Şu an bir şiir okuyorum, bir müzik parçası dinliyorum ve bunları güzel diye değerlendiriyorum. Ama şimdi sorabilirim, güzel dediğim bir şiir ya da müziği herkesin güzel bulmasını isteyebilir miyim? Burada yargı verirken dayandığım temel estetik haz duymamdır. Estetik haz dediğimiz fenomen bir yargı temeli yapılabilir mi? Skolastikten gelen bir söz bunun olamayacağını söylüyor. De gustibus non est disputandum. Beğeniler üzerine tartışılamaz. Hazlı bir yargı temeli yapmak ve onun üzerinde tartışmak, verdiğim bir estetik yargının herkes için geçerliliğini kabul etmek anlamına gelir. Estetik yargı haz temeline dayandığına göre onun sübjektif olması gerekecektir. Çünkü haz, estetik haz benim süjem ile ilgili olan bir fenomendir. Buna göre benim sübjektif bir duygum olan estetik hazı nasıl olur da herkesin duyması isteyebilir, bunu bekleyebilir ve böylece de ona bir genel geçerlilik yükleyebilirim. Bu noktada Kant'ın bu problemi nasıl çözmeye çalıştığını anımsayalım. Bakınız, İtunalı Kant Estetiği ve Problemleri Felsefe Arkivi sayı 14 İstanbul 1963. Kant'a göre estetik değerin ve beğeni yargısının genel geçerliliği vardır. Gerçi bu sübjektif bir temele dayanır. Bu temel haz duygusudur. Ama bu estetik haz bütün insanlar için de ortak bir duygudur. Sensus communis aestheticus. Bu fiktif ortak estetik duygu estetik değerin genel geçerliliğini sağlar. Nikolay Hartmann bu problemi doğrudan doğruya ele almıyor. Oysa bunun üzerinde uzun uzun durması ve bu konuyu tartışması gerekirdi. Çünkü ontolojik görüş içinde bu problem yine problematiktir. Ayrıca burada daha da fazla bu konu tartışmaya gerektirir. Çünkü ontolojik değer açıklaması bu problemi tartışılması gerekli bir problem haline getirir. Şöyle ki, ontoloji bir yandan estetik değerin kendi başına var olmadığını, bizim için var olan, algılayan bir süje için var olan bir şey olduğunu öne sürüyor. Öbür yandan nasıl oluyor da onun genel geçer bir değer olduğundan söz açabiliyor. Bizim için var olan bir şey demek, varlık şartını bizde bulan bir şey demektir. Böyle bir şey ise herkes için geçerli bir şey olamaz. Estetik değer algı olmaksızın objektif olarak kavranamaz. N. Hartmann, Estetik, sayfa 81. Estetik algı o halde bize estetik objeyi bir obje olarak veriyor ama onun böyle bir obje olarak kavranması neyi ifade eder? Onun böyle bir obje olarak algılanması şunu gösterir ki burada tek bir reel varlık değil de tersine bir görünüş ilgisi, irrealin realdeki görünüş söz konusudur. Yani estetik obje bu iki varlık arasındaki bu iç ilgide bir bütünsel karakter elde eder. İşte obje estetik dediğimiz şey bu heterojen iki varlıktan oluşan bir bütünlük ve bir birliktir. Estetik değer bu objektif birliğine dayanır. Bu bakımdan estetik değerin böyle bir objeye dayanması bakımından objektif olması gerekir. Asıl paradoks ya da antinomiye bu noktada kendini gösteriyor. Onlar bizim için var olan bir şeyin değeridir ama yine onlar salt objektif değerlerdir. Yani obje olarak obje değerleridir ama obje kendi başına değil tersine yalnız estetik olarak kavrayan bir süje için vardır. Aynı eser sayfa 81. Nikolay Hartmann'ın yukarıdaki sözlerinde söz konusu olan antinomiye burada bütün açıklığıyla ortaya çıkıyor. Estetik değer, estetik objenin kendisine bağlıdır. Estetik obje bütünlüğü olan bir objedir ama ne var ki kendi başına var olan bir şey değildir. Ona bir sujenin katılmasıyla bu obje olma ve bütünlük karakterini elde eder. Bir resim, bir müzik yapıtı sadece estetik olarak algılayan bir süje için vardır. Böyle bir sücenin olmadığı yerde müzik dediğimiz harmoni sadece bir gürültü, bir heykel, sadece bir taş ya da bronz kütlesi olmaya mahkumdur. Bir taş parçasını bir heykel, bir gürültüyü bir müzikal kompozisyon yapan faktör, algılayan sücenin onların varlığına katılmasıdır. Bu bakımdan estetik obje ve buna sıkı sıkıya bağlı olan estetik değer için sürenin varlığı zorunlu olur. Estetik değerler görünüş ilgisine dayanırlar ama bir bütünlüğü gösteren bir şey olarak bu ilgiye. Bu ilginin üyeleri pekala ayrı da olabilirler ama o zaman bir estetik obje oluşturamazlar. Bunun için estetik değerler süre ile koşulludurlar. Aynı eser sayfa 81. Çünkü onlar bizim için vardırlar ama bizim için var olmanın anlamı bizim işimize yaraması anlamına gelmez. Tersine onun yalnız bizim için var olan bir obje olmasını ifade eder. Aynı eser sayfa 81. Estetik değer bir obje değeridir. Çünkü estetik obje dediğimiz bir obje ile ilgilidir. Estetik değerler obje olarak obje değeridirler. Onlar ne akt değeridirler ne de var olan bir şey olarak var olan değeridirler. Bunun için onlar gerçeklikten bağımsızdırlar ve görünen şeyin gerçekleşmesinden de bağımsızdırlar. Aynı eser sayfa 81. Bunun için estetik obje ve değer görünüş olarak görünüş ile ilgilidir. Bu görünüş tabakaların ilgisine dayanır. Bu bakımdan burada bir bütünlük söz konusudur. Estetik obje ilkin bütündür. Bu bütün o halde yalnız bizim için vardır. Eğer biz yetkin, adekuat olarak algılayan bir süje isek. Aynı eser sayfa 81. Burada problem yeni bir perspektif elde ediyor. Çünkü onu algılayan algının yetkinliği araya giriyor. Estetik değer ancak yetkin bir estetik algı tarafından kavranabilir. O halde bu estetik algı dediğimiz şey nedir? Bu estetik hazı içeren bir kavramdır. Estetik algı bir bilgi aktı değil bir haz alma aktıdır. Böyle bir algıyla biz bir sanat yapıtına eğildiğimiz zaman onu kavrarız. Bunun anlamı şudur ki biz ondan haz duyarız. Obje ancak estetik haz ile değer objesi olur. Pratik ya da teorik etkinlik değeri ona haz kapatılmasa da yine var olma hakkına sahiptir. Ama bir sanat yapıtının değeri yalnız algılayan ve bu algıda haz duyan bir süje için vardır. Aynı eser sayfa 80. Gerek etikte gerekse teorik hayatta haz böyle önemli bir faktör değildir. Ahlaki davranış, varlık oluşunu bu ahlaki davranış karşısında ister hoşlanalım ister hoşlanmayalım o böyle bir davranış olarak sürdürür. Hoşlanma ya da hoşlanmama karşısında indifferent'tir. Aynı şey teorik alanda da böyledir. Bir üçgenin üç açısının toplamı 180 derecedir. Bu bir teoremdir ve bir teorem olarak bize bağlı olmadan da vardır. Bir denklemi ya da bir teoremi çözerken veya kanıtlarken duyduğumuz fonksiyonel hazla bu denklem veya teoremin varlığı var olma bakımından bağlı değildir. Oysa estetik değer sıkı sıkıya estetik hazla bağlıdır. Haz o halde değeri ortaya çıkarmadan pay alır, değeri ortaya çıkarır ve değer tarafından belirlenir. Bu anlamda haz otonomdur. Aynı eser sayfa 80. Buradan değer ile haz arasındaki sıkı bağlılık ortaya çıkar. Estetik değer ile estetik haz bir korelasyon içinde bulunuyor. Estetik değer ve estetik haz iki korelattır. Her estetik değeri bir estetik haz karşılar. Estetik hazın olmadığı bir yerde bir estetik değerin varlığından söz açılamaz. Bir estetik değerin bulunmadığı yerde de bir estetik hazdan söz açılamaz. Madem ki estetik değer ile estetik haz arasında bir korelasyon vardır, o zaman nasıl oluyor da estetik değerin genel geçerliği söz konusu olabiliyor? Burada Nikolay Hartmann estetik hazın otonomisinden söz açar. Bu estetik hazın otonomisi estetik değerin geçerliliğinin temellendirilmesinde bir tutamak noktası olarak kabul edilebilir. Estetik hazın otonomisini Nikolay Hartmann şöyle belirliyor. Estetik hazın otonomisi, estetik hazın estetik değeri özellikle birlikte temellendirmesinden ibarettir. Aynı eser sayfa 80. Yani estetik hazın niteliği böyle bir yaratma olayına katılmış olmasına dayanır. Başka hiçbir haz türünde böyle bir pay alma durumu yoktur. Hiçbir haz ne teorik ne de pratik haz objesini meydana getirmiyor. Oysa burada estetik haz meydana getirici bir özelliğe sahiptir. Yani özel çeşitten bir hazdır. Onun bu özelliğinde onun otonomisi temellenir. Bu anlamda otonom olan bir haz artık öbür hazlarla aynı kategoriye girmez. Böyle bir haz sui generis'i olan bir hazdır. O herhangi bir haz aktı olmadığına göre otonom varlığına bakarak onun bütün insanlar için geçerli olan bir haz olarak kabul edilmesi düşünülebilir. Böyle otonom bir haz insanın tinsel varlığında temelini bulmalıdır. Buna göre bu hazın koreleti olan estetik değerinde tinsel yönden gelişmiş olan bütün insanlar için geçmesi beklenebilir. Görüldüğü gibi antinomi tamamen ve arzu edildiği şekilde çözülemiyor. Ne var ki Nikolay Hartmann bu antinomiyi ne ortaya atıyor ne de onu herhangi bir çözüm denemesine girişiyor. Ama bize göre burada bir antinomi vardır ve bu antinominin de ontolojik prensiplere göre çözülmesi gerekir. Yukarıda biz yine N. Hartmann'a dayanarak böyle bir çözüm denemesine dokunduk ama öyle sanıyoruz ki bu konu üzerinde durmaya değer nitelikte bir konudur.